Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Sizlere bu haftada İslam şehrinden sesleniyoruz. İslam şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta şehirden biraz daha kırsal alana, yani yine medeniyetin en temel umdelerini bizatihi içinde barındıran, medeniyeti sürekli olarak destekleyen köylerimizden, köylerden bahsedeceğiz. Şehrin dışındaki yerleşim alanlarından bahsetmeye gayret edeceğiz bugün kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii köyü her veçhesiyle incelememiz, her açıdan size aktarmamız bir programda mümkün olmayabilir. Bugün biraz daha köyle bağlantılı olarak tarımsal faaliyetlerden ve temel olarak ekonominin kaynağını, değerini oluşturan tarımdan bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyenler, tarım bazında dünyanın durumuna dair okumalar, onun asli nedeni, yani tarımın asli nedeni olan beslenme gibi birincil ihtiyaca yönelik olmaktan çıkarak ticarileştiğini gösteriyor. İktisada yapılan tanımdan tutun da dünyanın nüfusunun artışına dem vurup nüfusu doyurmak için daha fazla üretim yapılmalıdır tezi, hakikaten samimiyetten uzak, endüstriyel ve organik tanımlaması yakıştırılan tarımsal ticareti meşrulaştırma çabalarıdır. Ne yapalım? Gerçek bu. Bizim de bu çarkta yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu çarka uymak zorundayız. Söylemi ise Müslüman zihniyetin muhafazakarlaştığının, Müslüman zihniyetin aslında tam manasıyla bir satıhtan uzaklaştığının göstergesi. Gerçek ifadesi ve bu ifadeyi nasıl kavramsallaştırdığımız mühim. Fakat gerçeğin göreceliği hakikatin ışığı karşısında erimektedir ve eriyecektir. Müfredata baktığımızda mevcut kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarınınsa sınırsız olması iktisat biliminin ortaya çıkma nedenidir deniliyor. Halbuki ihtiyaçlar sınırlı, insanın zehirle beslediği arzuları ise hadsizdir. Yani insanın ihtiyaçlarının sınırsız olduğu söylemi hakikatten uzaktır. Bir insan üzerine bir elbise giyebilir, ihtiyacıdır, ama üzerine 2 elbise, 3, 5, 20, 30, 1000 elbise giyemeyecektir. Dolayısıyla insanın ihtiyacı sınırlıdır. Eğer sadece konuya arzular açısından baktığımızda da arzuları sınırsızdır diyoruz belki, ama bir insanın herhangi bir metadan veya herhangi bir uğraştan aldığı zevkin de sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu zevk de bir sınıra kadar, bir duruma kadar evet devam edecektir, ama o sınır aşıldığında, artık marjinal fayda dediğimiz sınır aşıldığında bunun vereceği haz düşecektir. İnsanın susadığını farz edelim. Birinci bardak en çok haz veren olacaktır. İkinci bardak evet bu hazı devam ettirebilir, ama artık üçüncü bardak, dört, beş, altı, sekiz, bunlar haz vermeyecek, insana eziyet verecektir. Dolayısıyla biz hazın da bir sınırı olduğunu savunuyoruz. Fakat Cenab-ı Allah'ın rızık için teminat vermesi ve nimetlerinin sayılamayacak oluşu batıl bir düşünce sisteminin beynine fırlatılan hakikattir, haktır. Batıl bir düşünce sisteminin kalbini, beynini parçalayacaktır bu söylem. Yani Cenab-ı Allah'ın rızık için teminat vermesi ve nimetlerinin de sayılamayacak kadar çok olması, bunların da kaynaklarını, bunların da ispatlarını Kur'an-ı Kerim'in mealen İsra suresi 31. ve İbrahim suresi 34. ayetlerinden müşahede edebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bilimsel literatüre veya tarım hakkında yapılan çalışmalara göz atıldığında karşımıza çıkan sonuç, postmodern ağlar tarafından zapt edilmiş topraklarda sürdürülen endüstriyel tarımın tam önünde bir yenilik olarak organik tarımın konumlandırılmasıdır. Yani evet, karşıda bir endüstriyel tarım var. Bu bir vaka. Ama şimdi televizyonlarda, filmlerde, dizilerde bile karşımıza çıkan ve pohpohlanan, teşvik edilen, insanların teşvik edildiği organik bir tarımdan bahsediyoruz. Halbuki yiyecek endüstriyel de üretilse, geleneksel usullere uygun olarak da üretilse organiktir, organik olmalıdır. Yani önümüze söz gelimi bir markette iki tane ürün, ikisi de aynı firmaya ait ama bir tanesinin üzerinde söz gelimi yumurta yazıyor, bir diğerinin üzerinde de organik yumurta yazıyor. Yani biraz daha alma maddi imkanınız varsa bu organiği alabilirsiniz, yoksa bu endüstriyeli almak zorundasınız gibi hakikaten mizahi bir durumun ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Organik kelimesinin sonuç olarak anlamı düşünüldüğünde zıttı organik olmayan tarım olmalı değil mi aslında? Yani inorganik tarım. Halbuki böyle bir şeyin de mümkün olmayacağını dile getirebiliriz. Yani inorganik tarım diye bir şey zaten olamaz. Aynı firmaya ait, aynı ismi taşıyan ürünlerin birinin yorumsuz, diğerinin organik adıyla fahiş fiyatlara satılması, organik kelimesinin çevre dostu veya yeşil ifadesi gibi kapitalizm argümanı olduğunun kuvvetli belirtisi. Yeşil evse daha pahalıya satılabilir. Organik ise daha pahalıya satılabilir. Bugün tam buğday ekmeğinin hiçbir işlem görmemiş olmasına rağmen, direkt buğdayın öğütülerek ununun elde edilmesine rağmen ekstra işlem görmüş ve un miktarı daha fazla, ki tam buğday ekmeğinin un miktarı az, kepek miktarı, un miktarı dolayısıyla ortaya daha ekonomik bir ürün çıkıyor. Un miktarı daha fazla olan beyaz ekmekten pahalı olması tam buğday ekmeğinin insanlara eğer ibret vermiyorsa aslında henüz bu mevzuları konuşabilecek bir duruma gelmemişiz demektir. Kıymetli İslam şehri dinleyenleri, tarım ekonomiden asla ayrı değildir. Maddi değer üretiminin temeli topraktır. Yani elimizdeki ürünleri biz topraktan üretiyoruz. Bütün ürünlerimiz, madenler de dahil olmak üzere, toprak kaynaklıdır. Bugün insanlar hizmet sektöründe çalışarak rızıklarını temin ediyor olabilirler. Ama ortada üretilen temel değerin, yani maddi değerin tamamen toprak kaynaklı olması hakikaten ibretliktir ve insanı düşünmeye sevk etmelidir. Mustafa Kutlu'nun "Kıtlık zamanı bir beşi birlik versen bir teneke buğday alamazsın" ifadesi halk ağzıyla faydalı bir izahat. Tohumu ektikten, fidanı diktikten sonra mevsimler hakkında hiç kimsenin fikri yoktur hakikaten. Tarımın en mühim parçası olan suyun bulunması asla garanti değildir. Ancak zihinsel istatistiklere göre elbette beklenti mevcut. Köylü tüm işlerini tamamladıktan sonra duadan başka sarılacak tek kapı bulamaz ki. Maddi değer üretiminin merkezinde bulunan çiftçi, manevi merkeze de, hakikate de bu sebeple şehirliden daha yakındır. Yani evet, bizler bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmanın maddi olarak bir karşılığını bekliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar. Ama köylü için bu böyle değil. Köylü için hakikat aşikar bir şekilde ortada. Bir ürünü ekecek, sürecek, sulayacak ve sonra çıkıp çıkmayacağını bilmiyor. Buna dair hiçbir fikri yok. Sadece beklentisi var, evet. Eğer her şey yolunda giderse çıkacak. Cenab-ı Allah bu rızkı verecek, ama olmayabilir. Burada özellikle İslamcılık tartışmasından beri durarak Nurettin Topçu'nun bir eleştirisini de aktarmak yerinde olacaktır. Topçu, "İslamcılar bu memleket çocuğunu yetiştiren emek ve toprağın hakkını inkar ettiler," diyor. coğrafyayla iktisadın millet varlığının iskeleti olduğunu, İslam'ın da ona hayat verici ruh olduğunu, ruhun bedenden, bedenin de ruhtan ayrılmayacağını düşünmediler, diyor Nurettin Topçu. Bir yekün olarak geldiğimiz bu zaviye, oluşturduğumuz bu zaviye, endüstriyel tarımın sahip olduğu dünya görüşünü anlaşılır kılabilir. Postmodern ağlar toprağın üretiminin, vallahi biz arılara bile güvenmiyor, balımızı kendimiz üretiyoruz diyen bal üreticisi gibi manevi dinamikleri bertaraf ederek, devamlılığını aşırı kimyasal kullanarak, nadası yok sayarak sağlamak gayretine girmişlerdir. Bu üreticinin aslında dünya görüşüne bilinçüstü sahip çıktığını göstermez. Onun gayesi daha fazla üretmek ve daha fazla para kazanmaktır. Bu insanın nefse emaresinin sivrilmesiyle açıklanabilir. Durumun ideolojik açıklaması ise nefse emare ile çelişki oluşturmayan hakim paradigmalarda aranmalı kıymetli dinleyenlerimiz. Tarım tabiatla mündemiş bir faaliyet, iç içe geçmiş bir faaliyet olması hasebiyle çevreden, insanın tabiat algısından ve ortaya çıkan tahribatla ilişkisinden ayrıca düşünülemez. Batılı bir yaklaşımla Linewhite, ekolojik krizimizin tarihi kökenleri olarak çevrilebilecek bir makalesinde, mealen, tabiatla ilişkili tüm problemlerin dini, felsefi, bilimsel ve teknolojik temeline dikkat çekerek konuyu farklı bir boyuta taşıyor. White'ın temelde söylediği tahribatın temelinde insan merkezli, ki bunun literatürdeki tanımlaması antroposentriktir, yani insan merkezli, Yahudi Hristiyan dini geleneğinin yattığı. Evet, Linewhite hakim paradigmanın ve hakim paradigmanın görüşü olan insan merkezli ideolojinin temelinde Yahudi Hristiyan dini geleneğinin yattığını dile getiriyor. Bu geleneğin odaklandığı kritik mesele ise bir esaret yeri olan doğaya, tabiata hükmetmektir. Evet, onlar bu dünyayı bir esaret dünyası olarak, günahların karşılığının verileceği, yani daha açık ifade etmek gerekirse, Hazreti Adem'in ağaca yaklaşmasının günahının karşılığının verileceği, insanların sıkıntı ve çile çekmeden, ter dökmeden, tırnaklarıyla kazmadan topraktan hiçbir şekilde rızık temin edemeyecekleri bir dünya anlayışından bahsediyoruz. Elbette bu esaret yeri olan dünyayı tanımlamanın yolu, bu dünyadaki hayatı yaşanır kılmanın yolu, ona hükmetmeye gayret etmek, ona hükmeden tanrı insanlar olmak gayesidir. Mihailo Maserovic ve Eduard Pestel'in Roma Kulübü'ne ikinci rapor adlı bir bir çalışmaları var. Bu çalışmada tabiat hakkındaki görüşleri hakikaten çok ilgi çekici. Son 300 yılda diyorlar, insanoğlunun ilerlemesi tabiata hakim olması ve ona karşı kazandığı zaferle ölçülebilir, diyerek vahşi tabiatın aslında ıslah edilmesi, ehlileştirilmesi fikri üzerinde duruyorlar. Vahşi batı söylemi de korkunç bir söylem. Tabiatı vahşi olarak görmek, karşıdaki hayvanları vahşi olarak görmek ve hatta insanları vahşi olarak görmek, gayri medeni demiyorlar ama sivilleşmemiş halklardan bahsetmek, onları ehlileştirme, onların ıslah edilmesi fikrini de ortaya çıkartıyor aslında. Diğer taraftan bilimsel temelde konuya yaklaştığımızda olasılıkların, ki biz buna tevekkül diyoruz. Yani bir toprağa bütün işlemleri yaptıktan sonra beklemek, tevekkül etmek. Olasılıkların ortadan kaldırılması, seküler bir ifadeyle Kartezyen felsefe ile izah edilebilir ki bu fikrin en büyük savunucusu olan da Descartes'tir. Özellikle tabiat incelemesinde tüm olayların geometrik olarak anlaşılıp yönetilebileceğini ileri sürmesiyle meşhurdur bu adam. Öz bir ifadeyle ona göre dünya insan, makinedir, bozulabilir, dolayısıyla tamir edilebilir. Descartes'in şüpheci yaklaşımında şüphe etmesinden şüphe etmemesi felsefesinin nirengi noktası olarak duruyor. Yani felsefe düşünen bir varlık olarak ruh, zihin üzerine kurulu. Bu, her türlü bilgi ve değerin kaynağı olarak insana işaret eder. Doğal bir süreç olarak insanın dışında kalan tabiatın ve içindekilerin kendiliğinden yani insan idraki olmaksızın değeri yoktur. Bir ağacın değeri yoktur. Bir hayvanın değeri yoktur. İnsan dışındaki, insan gayrındaki bütün varlıklar, tüm varlıklar, her biri değersizdir. Bunları insan aklıyla bilir, insan aklıyla bildiği için değerli hale gelir demektedir. Halbuki İslam'a göre bunların her biri değerlidir, insandan bağımsız olarak değerlidir. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklardır. Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklardır ve bununla birlikte insanın mesul olduğu, insanın sorumluluk alanına giren varlıklardır bunlar. Halbuki insanın idrakiyle var olan bir varlık için, yani insanın düşüncesi, insan idraki dolayısıyla değeri olan bir varlığın aslında değeri yoktur. Ben onu yok sayarsam, ben onu değersiz olarak görüyorsam o benim için değersizdir. Bu kadar basit, bu kadar mesnetsiz bir felsefe olarak karşımızda duruyor. Doğanın değeri, insana sağladığı yarar ve verdiği mutlulukla değer kazandığından, yararı ve mutluluğu artırmak gayesiyle insanın arzularını harekete geçirerek dilediğini yapması da meşru oluyor sonuçta. Böyle bir dünya değerlendirmesine sahip, kazanç hırsıyla dolu zihniyet ne yazık ki tüketim toplumu olarak hatalı bir tanımlamayla anılıyor. Daha önceki programlarımızda da dile getirdik. Biz kesinlikle materyalle birlikte her katının buharlaştığı, sözlerin bile tüketildiği bir çağda yaşadığımız doğru olmakla birlikte tüketim çılgınlığından ziyade üretim çılgınlığının varlığını şiddetle savunuyoruz. Tüketim çılgınlığı değil, üretim çılgınlığı var. Ama üretilenin satılması için tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin arzuları harekete geçirilerek onların tüketmesi, daha çok tüketmesi, en çok tüketmesi isteniyor ki kazanç sürekli olsun, kazancın sürdürülebilirliği sağlansın. Vahşi bir teknik anlayışıyla toprak ifsad ediliyor kıymetli dinleyenler. Bu fesadın kaynağı da bizatihi kendisi olmasına rağmen yine teknikle iyileştirileceği iddia edilmekte. Ancak temiz yeşil teknoloji denilen şeyler, biraz önce ifade ettiğimiz gibi kuvvetli bir reklam elemanı olarak ortaya atılmış ve klasik sistemlerden daha fazla kar sağlayarak hayatlarına devam ediyorlar. Klasik sistemlerle mukayese ettiğimizde onlardan daha fazla kar sağlıyor üreticilerini. Tarım ve toplumumuzun iç dinamiklerinde meydana gelen değişimse yine Nurettin Topçu'nun ifadesiyle topraksız olduğu için şahsiyetsiz, kudretsiz, ümitsiz, mesuliyetsiz, adeta yurtsuz kalan köylüyü hala ağalara minnettar yaşatmak dileği şeklinde ifade ediyor Nurettin Topçu. Bu sözlerle dile getiriyor. Tevekkülün tatlı ağırlığından kaçan insan, sanayinin soğuk şiddetiyle hayatında belki hiç kullanamayacağı, belki de hiç görmeyeceği bir makinenin civatalarını üretirken karşılaşıyor. Bu ilgisizlik, ürettiğini görememek, o insanı ruhsuz, duygusuz, emeğinin karşılığını alamayacak bir konuma indirgiyor. Evet, topraklarını terk edip şehre gelen, şehirde fabrikalarda çalışan ve fabrikalarda hiç görmeyecekleri, hiç tanımayacakları aletleri üreten veya aletlerin parçalarını üreten insanlardan bahsediyoruz. Sonuç olarak, maddenin esiri olduğunun farkında olmayan köylü de, postmodern ağalar da, fabrika patronları da hiçbir şekilde hayatlarından lezzet alamayacak, mutmain olamayacaklardır böyle bir durumda. Cemiyetlerin kurumsallaşarak sözünü ve ülküsünü yitirdiği bir dönemde, toprağın yeniden kurumsallaşmamış insanla buluşturulması mecburi. Arz ile yüz yüze bakan insan, onu imar etmesi gerektiğini daha kolay hatırlayacak ve kendine ait milli, ki burada milliden kastımız İslam milletidir, milli tekniğini tevarüs eden, halk bilgisini de harmanlayarak yeniden hayata geçirebilecektir. Kıymetli dinleyenler, Anadolu'ya dönmek bir geri çekilme değil, özle buluşmak, metruk mevzileri yeniden ele geçirmektir. İşte yeni, güçlü, büyük bir Türkiye ve yeni bir dünya düzeni ancak ve de ancak böyle kurulabilir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaşanabilir bir dünyada, yaşanabilir bir ülkede güzel bir hafta dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız efendim.